bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sefiller 2. Victor Hugo. Altın Kalem Klasik Romanlar. Hayat Neşriyat. İstanbul 1969. Türkçe'ye çeviren Nesrin Altınova. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Sayfa 649. 9. Jondret az kalsın ağlıyordu. Sefil oda o kadar karanlıktı ki dışarıdan gelenler içeri girerken mahzene girermiş gibi oluyorlardı. Yeni gelenler de bu yüzden biraz duralayarak ilerlediler. Etraflarındaki şekilleri hayal meyal fark ediyorlardı ama bu pis odada oturanlar bu alacakaranlığa alışık oldukları için onları pek güzel görüp inceleyebiliyorlardı. Bay Leblanc acıyan üzgün bakışlarıyla yaklaştı Jondrette babaya. "Bu pakette yeni elbiseler, yün çoraplar, battaniyeler var efendim," dedi. Jondrette yerlere kadar eğilerek, "Bizim melek misali veli nimetimiz bizi ihya ediyor," dedi. Sonra iki misafir bu acıklı durumdaki evi incelerken büyük kızının kulağına eğildi, alçak sesle çabucak fısıldadı. "Nasıl, ne demiştim ben, giyecek şeyler ama para yok. Bunların hepsi öyledir. Bana bak, bu ihtiyar man kafaya yazılan mektuptaki imza neydi?" Kız, "Fabantu," dedi. "Dram sanatkarı, iyi." Jondrette zamanında tedbirini almıştı çünkü tam o sırada Bay Leblanc ona doğru dönerek adı hatırlamaya çalışan bir kimse haliyle ona "Çok acınacak durumda olduğunuzu görüyorum Bay," diyordu. Jondrette "Fabantu" diye hemen atıldı. "Bay Fabantu, evet tamam şimdi hatırladım. Dram sanatkarı efendim, oldukça da başarı kazanmıştı." Burada Jondrette hiç şüphesiz insanseveri yakalamanın zamanı geldiğini düşündü. Bir yandan panayır hokkabazı böbürlenmesiyle bir yandan da ana caddelerdeki dilencilerin boynu büküklüğünü hatırlatan bir sesle haykırdı. "Talma'nın çırağı efendim, Talma'nın çırağıyım ben. Eskiden talih bana gülmüştü. Ne yazık ki şimdi sıra talihsizlikte. Bakın veli nimetim, ekmek yok, ateş yok. Zavallı yavrularımın ısınacak ateşi yok. Tek iskemlemin hasırları kopmuş, bir cam kırık. Hem de bu havada. Eşim yatakta, hasta." Bay Leblanc, "Zavallı kadın," dedi. "Evladım yaralı," diye ekledi Jondrette. Yabancıların gelmesiyle avunan çocuk küçük hanımı seyretmeye dalmış, ağlamayı kesmişti. Jondrette ona alçak sesle, "Hadi ağlasana, yaygara koparsana," dedi. Aynı zamanda da kızın yaralı elini çimdikledi. Bütün bunları eli çabuk bir hokkabaz ustalığıyla yaptı, kızcağız çığlığı bastı. Marius'un kalbinde Ursülüm diye andığı o tapılacak genç kız hemen yaklaştı, "Vah zavallı yavrucak," dedi. Jondrette, "Küçük hanımcım," diye devam etti, "kan içindeki bileğine bakın. Günde 6 metrelik kazanmak için bir makinede çalışırken oldu bu kaza. Belki de onun kolunu kesmek zorunda kalacaklar." Yaşlı bay telaşla, "Sahi mi?" dedi. Bu sözü ciddiye alan küçük kız daha beter ağlayıp çıkırmaya başladı. Babası da "Ne yazık ki öyle veli nimetim," diyordu. Bir süreden beri insansevere garip bir şekilde dikkatle bakıyordu. Bir yandan konuşurken bir yandan da sanki hatıralarını toparlamaya çalışırmış gibi onu gözden geçiriyordu. Yeni gelenlerin ilgiyle yaralı eli hakkındaki küçüğe sual sordukları bu aradan yararlanarak birdenbire bitkin aptal bir halle yatağında yatan karısının yanına geçti. Ona aceleyle pek alçak sesle, "Şu adama dikkatle bak," dedi. Sonra Bay Leblanc'a doğru döndü, sızlanmalarına devam ederek, "Bakın efendim," dedi. "Benim de bütün elbise olarak sadece karımın şu gömleği var sırtımda, hem de yırtık içinde. Kış kıyamette. Elbisem olmadığı için sokağa çıkamıyorum. Sırtıma geçirebilecek bir şeyim olsa beni tanıyan ve çok seven Mademoiselle Mars'la görüşmeye giderdim. Hala Tour de Dame sokağında mı oturuyor acaba? Biliyor musunuz efendim, Taşra'da onunla birlikte sahneye çıktım ben. Onun başarılarını paylaştım. Selimen bilse bana yardım eder efendim. Elmir, Belisere sadaka verir. Ama işte hayır, hiçbir şey yok. Evde bir tek metelik bile yok. Eşim hasta, tek metelik yok. Kızım tehlikeli bir şekilde yaralı, metelik yok. Eşimde nefes darlığı, tıkanıklık var. Bu yaşı icabıdır, sonra buna sinir de karıştı. Ona yardım etmek gerek, elbette kızıma da. Ama hekim, eczacı para ister, tek kuruş yok. Bir tek meteliğin önünde dize gelirim efendim. İşte sanat bu dereceye düştü. Biliyor musunuz sevimli küçük hanımcım, siz benim cömert koruyucum, biliyor musunuz? Fazilet, iyilik teneffüs eden sizler, zavallı kızımın dua etmek için gittiği, her gün sizleri gördüğü o kiliseye güzellik katan sizler. Çünkü kızlarımı dine bağlı olarak yetiştiriyorum efendim. Tiyatroya geçmelerini istemedim. Ah edepsizler, hele sürçüp sendelediklerini bir göreyim. Benim böyle şeylerde hiç şakam yoktur. Şeref, ahlak, namus hakkı için basarım köteyi. Sorun bakın kendilerine, dost doğru yürümeleri gerek. Önlerinde bir babaları var. Hiç ailesi olmadan başlayan, sonunda herkesin malı olan o bahtsız kızlardan değil bunlar. Onlar önce hiç kimsenin kızıdırlar, sonra herkesin hanımı olurlar. Fabantu ailesinde böyle şeyler olmaz. Onları namuslu yetiştirmek istiyorum. Dürüst olsunlar, sevimli olsunlar, Tanrı'ya inansınlar. Bakın efendim, sayın bayım, yarın ne olacak biliyor musunuz? Yarın günlerden 4 Şubat, uğurlu gün, ev sahibinin bana verdiği mühletin son günü. Bu akşam borcumu ödemezsem yarın büyük kızım, ben, ateşli hasta eşim, eli yaralı yavrum, dördümüz de buradan kovulacağız, dışarı atılacağız, yersiz yurtsuz sokağa, caddenin üzerine, yağmur altına, kar altına fırlatılacağız. İşte böyle efendim. 4 taksit, 1 yıllık borcum var, 60 frank. Jondrette yalan söylüyordu. 4 taksit ancak 40 frank ederdi. Hem de 4 taksit borcu olamazdı. Çünkü 6 ay önce Marius bunların ikisini ödemişti. Bay Leblanc cebinden 5 frank çıkardı, masanın üzerine bıraktı. Jondrette büyük kızının kulağına homurdanacak kadar vakit bulabildi. Namussuz, bu 5 frankla ne yapabilirim ki? Bunlar ne sandalyenin ne de camın parasını karşılar. Masrafa girin bakalım. Bu arada Bay Leblanc mavi paltosunun altına giymiş olduğu kahverengi ceketini çıkarmış, sandalyenin arkasına atmıştı. Bay Fabantu dedi, üzerimde bu 5 franktan başka para yok. Şimdi kızımı eve götüreceğim, akşama gene gelirim. Siz borcunuzu bu akşam vermek zorundasınız değil mi? Jondrette'in yüzü garip bir ifadeyle aydınlandı, telaşla. Evet sayın bayım dedi, saat 8'de ev sahibinin evinde olmalıyım. Saat 6'da ben burada olurum. Size 60 frangı getireceğim. Jondrette çılgınca veli nimetim diye haykırdı. Sonra alçak sesle karısına fısıldadı. Ona dikkatli bak hatun. Bay Leblanc güzel genç kızın koluna girmiş kapıya doğru dönmüştü. Akşama görüşürüz dostlarım dedi. Jondrette saat 6'da mı diye sordu. Saat tam 6'da. O sırada sandalyenin üzerinde kalan cekete Jondrette'lerin büyük kızının gözü ilişti. Beyefendi dedi, ceketinizi unuttunuz. Jondrette müthiş bir omuz silkmeyle birlikte kızına korkunç bir bakış fırlattı. Bay Leblanc döndü gülümseyerek, unutmadım, size bırakıyorum onu dedi. Jondrette, ey benim koruyucum dedi, benim yüce veli nimetim, gözyaşlarımı tutamayacağım. Müsaade buyurun da sizi arabanıza kadar geçireyim. Bay Leblanc, dışarı çıkarsanız bunu sırtınıza giyin, hava çok soğuk dedi. Jondrette bu teklifi tekrarlatmadı. Hemen kahverengi ceketi sırtına geçirdi. Üçü birlikte dışarı çıktılar. Jondrette iki yabancının önünden yürüdü. 10. Şirket arabalarının tarifesi, saati 2 frank. Marius bu sahnenin hiçbir şeyini kaçırmamıştı. Öyleyken gene de gerçekte hiçbir şey görmemişti. Gözleri genç kızın üzerine takılıp kalmıştı, kalbi onu adeta yakalamış, daha odaya attığı ilk adımda çepeçevre sarmıştı. Delikanlı burada bulunduğu sürece bütün maddi duyguları yok eden, bütün ruhu tek noktaya toplayan o kendinden geçme hayatını yaşamıştı. Hayranlıkla kızı değil sırtında saten pelerinli, başında kadife şapkalı o ışığı seyretmişti. Odaya Sirius yıldızı girse gözleri bundan daha çok kamaşmazdı. Genç kız paketi çözüp elbiseleri battaniyeleri açarken, hasta anaya merhametle, yaralı küçük kıza şefkatle sorular sorarken, Marius onun bütün hareketlerini gözetliyor, sözlerini duymaya çalışıyordu. Gözlerini, alnını, güzelliğini, boyunu, yürüyüşünü biliyordu, sesini bilmiyordu. Bir kere Lüksemburg Parkı'nda bir iki kelime duyduğunu sanıyordu ama pek emin değildi. O sesi duymak, bu müzikten bir parçayı ruhunda saklayabilmek için hayatının 10 yılını verirdi. Ama her şey Jondrette'in acındırıcı anlatışları, borazan çığlıkları arasında kayboluyordu. Bu da Marius'un hayranlığına gerçek bir öfke ekliyordu. Onu göz hapsine almıştı. Bu iğrenç insanlar arasında bu berbat odada gördüğünün gerçekten de o tanrısal yaratık olabileceğini düşünemiyordu. Kara kurbağalar arasında bir kuğu görüyormuş gibiydi. Genç kız odadan çıkınca Marius bir tek şey düşünebildi. Onun arkasından gitmek, izine yapışmak, ancak nerede olduğunu öğrendikten sonra ondan ayrılmak, onu mucize kabilinden bulduktan sonra hiç olmazsa bir daha kaybetmemek. Komodinden aşağı atladı, şapkasını aldı. Tam elini kapının tokmağına götürüp odadan çıkıyordu ki bir düşünce onu durdurdu. Koridor uzundu, merdiven dik, Jondrette gevezeydi. Bunun için hiç şüphesiz Bay Leblanc daha arabasına binmemişti. Koridorda, merdivende ya da eşikte, arkasını dönüp Marius'u bu evde görürse telaşlanır, gene ondan kaçmak imkanını bulurdu. Böylece de bir kere daha her şey bitmiş olurdu. Ne yapmalı acaba, biraz beklemeli mi? Ama beklerken araba gidebilirdi. Marius şaşkına dönmüştü. En sonunda karar verdi, odasından çıktı. Koridorda hiç kimseler yoktu. Merdivene koştu. Merdivende de kimseler yoktu. Aceleyle merdiveni indi. Tam zamanında caddeye çıktı. Bir arabanın Petit Banquier sokağının köşesini dönüp Paris'e girdiğini görebildi. O yöne doğru atıldı. Caddenin köşesine gelince Muftar sokağından aşağı hızla inen arabayı tekrar gördü. Araba oldukça uzaktaydı. Ona yetişmek için de hiçbir vasıta yoktu. Nasıl, peşinden koşmak mı? İmkansız. Hem zaten arkadan hızla koşan bir kimse arabanın içinden mutlaka fark edilirdi. Adam onu tanıyabilirdi. Tam o sıra duyulmamış fevkalade bir aslantı, Marius bir şirket arabasının caddeden boş geçtiğini gördü. Yapılacak bir tek şey vardı. Bu arabaya binip öndekini izlemek. Emin, kesin, tehlikesiz bir şeydi bu. Marius arabacıya durmasını işaret etti. Saat hesabı diye haykırdı. Boyun bağsızdı, sırtında düğmeleri eksik, eski bir elbise vardı. Gömleğinin de göğsü yırtıktı. Arabacı durdu, gözünü kırptı, baş parmağıyla işaret parmağını birbirine yavaşça sürterek sol elini Marius'a doğru uzattı. ''Nedir o?'' dedi Marius. ''Arabacı para peşin'' dedi. Marius üzerinde ancak 16 metelik olduğunu hatırladı. ''Kaç para?'' diye sordu. ''40 metelik.'' ''Dönüşte öderim.'' Arabacı tek karşılık olarak ıslıkla günün modası bir hava tutturdu, atını kamçıladı. Marius uzaklaşan arabaya şaşkın şaşkın baktı. Cebinde eksik olan 24 metelik yüzünden neşesini, mutluluğunu, aşkını kaybediyordu. Gene karanlıkların içine dalıyordu. Görmüştü, kör oluyordu. Acı acı itiraf etmek gerek, derin bir pişmanlıkla daha o sabah şu sefil kıza verdiği 5 frangı düşünüyordu. O 5 frangı şimdi yanında olsaydı kurtulmuştu. Dünyaya yeniden doğacaktı. Şüphelerden, karanlıklardan çıkacaktı. Yalnızlıktan, can sıkıntısından, dulluktan çıkacaktı. Kaderinin kara ipliğini gözlerinin önünde uçan, bir kere daha kopan şu güzel altın ipliğe düğümleyecekti. Umudunu yitirmiş bir halde harap eve döndü. Bay Leblanc'ın akşam saat 6'da gene geleceğini söylediğini hatırlayabilir, bu sefer daha tedbirli davranarak onun ardı sıra gitmeyi düşünebilirdi. Ama hayranlığının içinde o konuşulanları ya duymuş ya da duymamıştı. Merdivenden yukarı çıkacağı sırada caddenin öbür yanında Barrière de Gobelin sokağının tenha duvarı dibinde Jondrette'i gördü. Jondrette insanseverin ceketine sarınmış, şehir kapıları serserileri denilen kötü yüzlü adamlardan biriyle konuşuyordu. Bunlar şüpheli yüzlü, şüpheli sözlü kimselerdi, kötü düşünceli halleri vardır. Hemen hemen her zaman gündüzleri uyurlar ki bu da onların gece çalıştıklarını tahmin ettirir. Fırtına halinde yağan kar altında hiç kımıldamadan konuşan bu iki adam bir belediye zabıta memurunun mutlaka dikkatle inceleyeceği bir topluluk yaratıyordu. Ama Marius onları ancak şöyle bir fark etti. Yalnız kendisine acı veren zihin meşguliyeti ne olursa olsun gene de Jondrette'in konuştuğu bu serserinin Pancho adında birine benzediğini aklından geçirmekten kendini alıkoyamadı. Bir önceki kitapta bu adamın adını gördük. Bahar çiçeği ya da sarımsakçı denilen bu Pancho, daha sonraları birçok cinayet davalarında görülmüş, o zamandan beri ünlü bir namussuz olmuştur. O tarihlerde daha ancak ünlü bir alçaktı. Bugün artık haydutlar, hırsızlar için adam öldürenler arasına girmek bir gelenek haline gelmiştir. Geçen devrin sonlarına doğru çok taklit edilen bir kimseydi. Akşamları gün battıktan sonra insanların öbek öbek toplanıp alçak sesle konuştukları saatlerde Fors hapishanesindeki aslanlar ininde ondan söz edilirdi. Hatta bu hapishanede tam devriye yolunun altından geçen Lağım kanalının bulunduğu yerde ayak yolunun taşları üzerinde Pancho adı okunabilirdi. Sonradan 1843'te 30 mahkum görülmemiş bir şekilde güpegündüz buradan kaçmıştır. Pancho da kaçmaya kalkışmalarından birinde cüret göstermiş, adını oraya kazıyarak yazmıştı. Daha 1832'de polis onu gözetliyordu ama o ciddi bir şekilde işe başlamamıştı daha. 11. Sefaletin acıya hizmet teklifleri. Marius harap evin merdivenlerini ağır adımlarla çıktı. Tam hücresine gireceği sırada koridorda arkasından Jondrette'lerin büyük kızının geldiğini gördü. Bu kızı görmeye tahammülü yoktu. 5 frangını o almıştı. İş işten geçmişti, parayı geri isteyemezdi. Boş araba artık orada değildi, öbür araba da çok uzaklaşmıştı. Zaten kız da parayı ona geri vermezdi ki. Az önce gelen kimselerin nerede oturduklarını da ona sormak faydasızdı, besbelli ki o da bilmiyordu. Çünkü Fabanto imzalı mektup Saint-Jacques-du-Pas kilisesindeki iyiliksever beye diye yazılmıştı. Marius odasına girdi, kapıyı arkasından itti. Kapanmadı, döndü, kapıyı aralık tutan bir el gördü. Nedir o diye sordu, kim var orada? Jondrette'lerin kızıydı bu. Marius biraz sertçe, siz misiniz dedi. Gene mi siz? Benden ne istiyorsunuz? Kız düşünceli görünüyordu, karşılık vermiyordu. Artık sabahki güveni kalmamıştı. Odadan içeri girmemiş, koridorun boşluğunda duruyordu. Marius onu orada aralık kapıdan görüyordu. E hadi bakalım, sorduğuma karşılık verecek misiniz dedi. Benden ne istiyorsunuz? Kız içinde bir aydınlığın belli belirsiz parlar gibi olduğu kederli, donuk bakışlarını onun yüzüne doğru kaldırdı. Üzüntülü, durgun bir haliniz var Bay Marius dedi. Neniz var? Benim mi? Evet sizin, hiçbir şeyim yok. Var. Hayır, var diyorum size. Marius, beni rahat bırakın dedi, kapıyı gene itti. Kız da kapıyı tutmaya devam etti. Bakın dedi, hata ediyorsunuz. Zengin olmamanıza rağmen bu sabah iyi davrandınız. Şimdi gene öyle olun. Bana karnımı doyuracak bir şeyler verdiniz. Şimdi derdinizi söyleyin bana. Kederlisiniz, gözle görülüyor bu. Sizin üzüntünüz olmasını istemiyorum. Bunun için ne yapmak gerek? Bir işe yarayabilir miyim? Benden iş isteyin, bana dayanın. Size sırlarınızı sormuyorum, onları bana söylemenize lüzum yok. Ama size faydam dokunabilir. Madem ki babama yardım ediyorum, size de yardım edebilirim. Mektupları götürmek, evlere girmek, kapı kapı sormak, bir adres bulmak, birisini takip etmek gerekince ben bu işleri başarırım. İşte böyle, derdinizi bana söyleyebilirsiniz. Ben gidip o kimselerle konuşurum. Bazen, kimselerle konuşan birisi her şeyin bilinmesi için yeterlidir. Böylece de her şey düzelir. Benden faydalanın. Marius'un aklından bir düşünce geçti. Denize düşen yılana sarılır. Jondrette'lerin kızına yaklaştı. Dinle dedi. Kız gözlerinin içinde bir sevinç şimşeğiyle onun sözünü kesti. Ya evet sen deyin bana. Böylesi bence daha iyi. Marius peki dedi. Sen buraya o yaşlı beyle kızını getirdin. Evet. Adreslerini biliyor musun?
Hayır, onu bana buluver.
Kızın bakışı kaygılıyken neşeli olmuştu, neşeliyken üzgün oldu. Bütün istediğiniz bu mu diye sordu.
Evet, onları tanıyor musunuz?
Hayır. Kız yani diye atıldı, onu tanımıyorsunuz ama tanışmak istiyorsunuz. Bu onlar yerine o deyişte anlatılmaz bir anlam, bir acılık vardı. Marius, her neyse yapabilir misin diye sordu.
O güzel küçük hanımın adresini bulacağım size, öyle mi?
Bu güzel küçük hanım sözünde de Marius'u rahatsız eden bir hava vardı.
Her neyse fark etmez canım.
Baba ile kızın adresi işte, yani onların adresi.
Kız gözlerini ona dikti. Bana ne verirsiniz?
Ne istersen.
Ne istersen mi?
Evet.
Kız adresi öğreneceksiniz dedi.
Başını önüne eğdi.
Sonra birden kapıyı çekti gitti. Kapı kapandı.
Marius yalnız kaldı. Kendini bir sandalyenin üzerine attı. Başı, dirsekleri yatağının üzerindeydi. Bir türlü yakalayamadığı düşüncelere dalmıştı. Sersemlemiş, başı dönüyormuş gibiydi. Sabahtan beri bütün olup bitenler, meleğin görünmesi, kaybolması, şu yaratığın az önce kendisine söylediği, ölçüsüz bir umutsuzluk içinde yüzen bir umut ışığı. İşte belli belirsiz bir şekilde beynini dolduran bunlardı. Birdenbire hayallerinden şiddetle koparıldı. Jondrette'in yüksek, sert bir sesle kendisi için çok garip bir ilgiyle dolu olan şu sözleri söyleyişi kulaklarında çınladı. Bundan kesinlikle emin olduğumu, onu tanıdığımı söylüyorum sana.
Jondrette kimden söz ediyordu acaba? Kimi tanımıştı?
Bay Leblanc'ı mı?
Ursül'ün babasını mı?
Nasıl? Jondrette onu tanıyor muydu?
Marius kapkara yaşantısını aydınlık edecek olan bütün bilgileri böyle birdenbire beklenmedik bir şekilde mi elde edecekti? Sevdiği kızın kim olduğunu en sonunda öğrenebilecek miydi? Bu genç kız kimdi? Babası kimdi? Onları örten kalın karanlık acaba artık aydınlanmak üzere miydi? Perde yırtılacak mıydı? Ah ya Rabbi!
Komodinin üzerine çıkmaktan çok sıçradı, bölmedeki küçük pencerenin yanındaki yerini aldı. Jondrette'lerin pis odasının içini yeniden görüyordu. 12. Bay Leblanc'ın 5 frangının kullanılışı. Ailenin görünüşünde hiçbir şey değişmemişti. Yalnız kadınla kızlar pakete el atmışlar, yün çoraplar, yün gömlekler giymişlerdi. Yepyeni 2 battaniye de 2 yatağın üzerine atılmıştı. Hiç şüphesiz Jondrette daha yeni gelmişti. Hala soluk soluğaydı. Kızları ocağın yanında yerde oturuyorlardı, büyüğü küçüğünün elini sarıyordu. Karısı şaşkın bir yüzle ocağa yakın olan yatağın üzerine yığılmış gibiydi. Jondrette odada iri adımlarla bir baştan öbür başa gidip geliyordu. Son derece garip bakışları vardı. Kadın kocasının karşısında çekinir gibi, şaşırmış gibi duruyordu. Ancak "Nasıl, gerçek mi, emin misin?" diye sorabildi.
"Eminim ya. 8 yıl oldu ama tanıdım onu."
"Ya, onu tanıdım. Hemencecik tanıdım."
"Ne yani, senin gözüne çarpmadı mı?"
"Hayır."
"Ben sana dikkat et dedim ya. O aynı boy, aynı yüz, belki biraz yaşlanmış. Nasıl yaparlar bilmem ama hiç yaşlanmayan insanlar vardır.
Aynı ses.
Üstü başı, kılığı, kıyafeti daha iyi. Hepsi bu kadar.
Ah, şeytanın yaşlı bilmecesi, yakaladım seni, hadi bakalım."
Durdu, kızlarına döndü.
"Çıkıp gidin buradan sizler," dedi.
"Senin gözüne çarpmaması çok garip doğrusu."
Kızlar babalarının sözünü dinleyerek ayağa kalktılar. Anaları kekeledi.
"Yaralı eliyle mi?"
"Jondrette, açık hava iyi gelir," dedi. "Hadi gidin." Bu adamın karşı gelinemeyen cinsten olduğu görülüyordu. İki kız dışarı çıktılar. Tam eşiği atlayacakları sırada baba büyüğü kolundan tuttu. Tuhaf bir sesle ona, "Saat tam 5'te burada olacaksınız," dedi.
"Her ikiniz de. Size ihtiyacım olacak."
Marius dikkatini arttırdı.